Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Forum'dan herkese merhaba. Türkiye'nin iç ve dış siyasetini konuşacağız. Gündem gittikçe üzerindeki basıncın arttırıldığı bir ortam şeklinde karşımızda. Türkiye çalkalanıyor ve aynı zamanda pek çok kişi hep aynı soruyu sormaya başladı. Türkiye nereye gidiyor? Ne olacak? Bundan sonrası ne beklenebilir bundan sonrasında? Buna benzer sorular. Hem iç siyaset hem dış siyaset konuşacağız iki konuğumla birlikte. İki ahval yazarıyla birlikte Nesrin Naz ve Cengiz Aktar. Nesrin Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yavuz, hoş bulduk.
Merhaba Cengiz, bulduk sen de hoş geldin. İç siyasetten başlayalım fazla bekletmeden. Aslında pek çok şey denebilir ki iktidarın ortağı, Devlet Bahçeli'nin öngördüğü ve arzuladığı istikamette ilerliyor. 6 maddelik bir ultimatum gibi bir çağrıda bulunmuştu. Bunlar gerçekleşmeli demişti. Hatırlayacaksınız 1-1,5 ay önce. Ve bu maddeler öyle anlaşılıyor ki tek tek geçiyor ve geçmeye de devam edecek. Çünkü gözle görülür bir engel, siyasi engel yok. Muhalefet engeli yok. Bekçiler yasası geçti. Şimdi en son aslında Türkiye'nin en dişli meslek grubu diyeceğimiz avukatlarla şu anda bir çatışma hali yaşanıyor ama buradan da pek fazla bir avukatlar aleyhine, direnenler aleyhine, itiraz edenler lehine herhangi bir gelişme, onların lehine bir gelişme olacak gibi gözükmüyor. Evet, buradan alalım istersen.
Başvurular başlamış bile biliyorsun. Baro kurmak için Ankara'da başlamış yani.
Peki, buradan başlayalım o zaman. Madem başvurular başladı. Bu soruyu, temel soruyu ele alalım. Şu anda artık Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin ve onları destekleyenlerin arzu ettiği istikamette ilerleme hız kazandıysa artık geri dönüş noktası geçildi mi acaba Nesrin Hanım?
Ben Rubikon'un çoktan geçildiğini düşünüyorum zaten ama buna bir türlü muhalefeti ikna edemiyoruz. Yani muhalefet halen önüne konan kamuoyu araştırmalarına bakarak kendince bir umuda tutunmaya çalışıyor diyeyim. Yani gerçi Türkiye'nin geçmişine baktığınız zaman hep böyle bir daralmalarda falan Türkiye o işte o jeostratejik kartını hep bir şekilde ona güvenerek yani biz benim bir şekilde yani çökmeme izin vermezler, batmama izin vermezler. Öyle ya da böyle bir şekilde buralardan çıkarım yaklaşımının ben muhalefette de çok egemen olduğunu görüyorum. Şimdi kamuoyu araştırmalarında işte AK Parti'nin oylarının %30'lar civarında seyretmesi, MHP'nin işte onlar dolayında dolaşması.
En son işte, Metropol'de %6.3 galiba.
Yani 6, o işte şeyler daha ya kararsızlar vesaire dağıtılınca dahi işte 50+1'i bulamıyorlar. Bunun üzerine çok böyle uzun uzun programlar yapılıyor. İşte atılan tüm adımlar iktidarın oy kaybı nedeniyle telaşa kapıldığını, bu nedenle gündemi değiştirmek için bütün bunları yaptığını yorumlar buralara kadar gidiyor. Evet bir tarafta doğru olabilir yani şimdi oy hızla oy kaybediyorsanız bir şekilde telaşlanırsınız doğru. Ama şunu görmek lazım yani bu iktidar çok uzun bir süredir zorla rıza üretimi aşamasına çok uzun bir süredir geçmiş durumda zaten. Yani o nedenle yani muhalefetin ben bu şeyini anlamakta gerçekten zorlanıyorum.
Ya biz
ben göremiyorum ya benim gibi düşünen işte bazı arkadaşlar göremiyor. Yani bir şey var. Şimdi bakın şimdi şu yargı meselesi yani çok önemli. Savunma barolar meselesi önemli ama akabinde gelecek yasalara baktığınız zaman mesela Anayasa Mahkemesi'nin şimdiye kadar zannediyorum 3 kere iptal ettiği güvenlik soruşturması meselesi var. Yani detaylarına baktığınız zaman o güvenlik soruşturmasının, yani bundan sonra seçimler olsa da ne şekilde olacağını çok net bir şekilde görüyorsunuz.
Yani şu sonra, mu önemli? Orada seçim seçilebilir vasıflara sahip
seçilebilir
olan
vasıflara
seçilemez. Evet. İktidar belirleyecek. Bir kişi ayrımı yapılacak.
Şimdi bakın, onu iktidar belirleyecek. Yani kimlerin seçilebilir nitelikte olup olmadığını doğru iktidar belirleyecek. Çünkü bu güvenlik soruşturmasında diyor ki yerinde denetim. Yani sizi bakkalınızdan, kasabınızdan, manavınızdan, işte mahalledeki muhtarınızdan, komşunuzdan soruşturacaklar. Siz yetmiyor. Evlendiğiniz kişinin ailesi, onların akrabaları, bütün bunlar da bu soruşturmanın içine giriyor.
Yani bunlar harfi.
Tabii. Yani şimdi benim gençlik yıllarımda benim aile çevrem de tabii. Yani o dönemin ana şeyin aileleri bilirsiniz, daha bir tutucu. Aile içinde evlilikler söz konusu oldu mu evlilik yaşında, işte aile büyüklerimiz şey derdi. Ama yani aile önemli derdi. biz de anlayamazdık yani, niye aile önemli? Hele ben hiç anlayamazdım. Yani ne alakası var aileyle? Yani ben biriyle birini sevmişsem bunun aileyle ne alakası var falan derdim. Ve haklılarmış, aile önemliymiş. Bakın şimdi güvenlik soruşturmasında aile de gündeme geliyor.
Yani dolayısıyla şimdi, bir network kuruluyor olacak. Yani muhtarlıklar, bekçiler, evet, yani, aile, mahalle.
Evet, siz vesaire. Herkes aday olamayacak. Şimdi tabii buna sosyal medyadaki şeyleri de koydular mı? Orada düzenleme yaptılar mı? Yani mesela seçimlerden önce siz 15 yaşındasınız. Kızdınız, bir tweet attınız. Yandınız, bitti. Yani seçimler sırasında aday falan olamayacaksınız. Şimdi böyle bir şey var. Ama İstanbul Sözleşmesi meselesi var mesela. İstanbul Sözleşmesi'nden Erdoğan'ın en son dediği, bakın bakalım işte eğer halk da buna bir karşılık varsa ona göre imzamızı çekelim ya da gözden geçirelim gibi bir şey söyledi. Şimdi bakın, bir kere uluslararası bir sözleşmenin sizin mevcut yasalarınıza üstün geldiğini kabul etmiyor orada. Yani bakın bakalım, olmazsa çekelim. Yani anayasa 90'ı orada yok sayıyor.
Anayasa İkincisi, 90'ı tamamen yok sayıyor, evet.
Evet, yok sayıyor. İkincisi şunu yapıyor. Yani temel hakları, çünkü İstanbul Sözleşmesi şunu diyor, şiddete karşı, yani kadınları dövmeyin, kadınları öldürmeyin. Bunu söylüyor ve öldürene şey yapın, ceza verin, yani hafifletici sebepleri falan ileri sürmeyin diyor. Şimdi bu temel insan hakkıdır. Yani kadına karşı işkenceyi önleyin diyor. Şimdi bunu, temel insan hakkı olan bir şeyi referanduma mı sunacaklar? Yani halka bir sorun bakalım diyor. Yani halka ne şekilde sorulur? Referandumla sorulur. Değil mi? Referanduma, yani şimdi o anlamda baktığınızda da zaten uluslararası hukuka aykırı. Şimdi şeye geleyim, yani en önemli.
Yani şöyle diyebilir miyiz, lafınızı unutmayın. İstanbul Sözleşmesi'nden Ankara kriterlerine dönüş artık.
Yani valla Ankara biraz kriterleri konusunda geçenlerde Oya Baydar'la sohbet ediyorduk. Bu işte hatırlarsınız, yani Fransa'nın karşı çıkması Sarkozy döneminde Erdoğan şey demişti, yani olmazsa biz Ankara kriterleriyle devam ederiz yolumuza demişti. Oya Baydar'la sohbet ederken o dedi ki, ya ben Ankara kriterlerini duyduğumda sevinmiştim aslında dedi. Yani gerçekten demokratikleşme konusunda önemli adım atacaklar. Ben de dedim ki, ya ben Ankara kriteri lafını duyduğum zaman eyvah eyvah demiştim. Dedim yani keşke ben haksız çıksaydım, ama ben Ankara kriterlerinin ne olduğunu bilirim. Yani Ankara'da bulunmam nedeniyle bilirim. Sizler de çok iyi bilirsiniz yani. Yani
bilmez miyiz?
Ankara kriterleri nedeniyle zaten
dışarıdayız şu anda.
Dışarıdasınız. Şimdi, evet. Türkiye, gelelim baro meselesi. En önemli şey o, yani barolar konusu. Şimdi bakın, barolar konusunda yok efendim işte baroların bölünmesiyle şöyle olacak böyle olacak, doğru, bütün bunlar son derece. Ama orada çok önemli bir şey var. Yani artık iktidar kurmak istediği o Frankel'in deyimiyle tedbir devleti var ya, o tedbir devletindeki o normlara dayalı yapıyı da bütünüyle yok etmek istiyor. Yani şimdi geçenlerde Selahattin Demirtaş'a selam söylemek bir iddianamede suç unsuru olarak girdi. Savcı iddianameye Selahattin Demirtaş'a selam söyle abi sözünü suç unsuru olarak koydu. Şimdi geçen gün Ali Topuz çok güzel bir yazı yazmıştı. Yani diyor ki aslında nasıl bir rejimde yaşadığınızı anlamanız için iddianamelere bakın diyor. Şimdi o iddianame bize bunu söylüyor. Çünkü orada bakın neden suç unsuru o? Ya da şey Büyükada davası. Hem iddianamesi hem karar. Karar da utanç verici bir karar. Yani aynı şeyde iddianameden yargılananların dördü mahkum ediliyor. Diğerleri beraat ediyor. Yani şimdi bütün bunlara baktığınız zaman aslında savcıların hazırladıkları iddianamelerde de, yargının verdiği kararda da cezai bir hüküm oluşturma çabası ya da gayreti yok.
Evet.
Esas öz siyasi bir hüküm oluşturma. Evet. Şimdi cezai bir hüküm oluşturma kaygısı yoksa, yani birileri için selam söyle demek suç sayılıyorsa ki TCK'da karşılığı yok. Ya da Büyükada davasında hiçbir şekilde, hiçbir yerde karşılığını bulamazsınız. Sayılıyorsa norm devleti de artık yavaş yavaş kapanıyor demek.
Belki de yani büyük ölçüde. Belki büyük ölçüde kapanmış durumda.
Ara sıra ona ben bir takım şeyler, kararlar veriyorlar ama bu bize çok farklı bir şey söylüyor.
Evet.
Yani o nedenle muhalefete son olarak Cengiz kusura bakma onu söyleyeyim. Muhalefetin bunu görmemesini ya da bunu çok önemli
görmezden gelmesini.
Ya belki. Görmezden gelmesini ya da bunu önemsememesini ben kesinlikle anlamakta, algılamakta çok zorlanıyorum. Ben kalı kafalıyım demek ki diyorum.
Estağfurullah ama onu Cengiz belki biliyordur cevabını. Cengiz sence hangi motiflerle, hangi sebeplerden ötürü muhalefetin az önce Nesin Hanım'ın çizdiği tabloya karşı kayıtsızlığı ya da kayıtsız görmezden gelme hali ne belirliyor bunu?
Türkiye'de HDP'nin dışında muhalefet yok ki parti olarak. Bir de siviller var ya. Geriye kalanı yerli ve milli. Payan da yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde birkaç tane ismi tenzih etmek lazım tabii Sezgin Tanrıkulu şu bu falan ama o kadar yani geriye kalanı hepsi hayatından pek memnun maaşlarını alıp oturuyorlar. Yani böyle bir meclis dünyada yok kalmadı yani noterlik makamı bile değil artık yani çünkü her yasa geçiyor yani verdikleri yazılı soru önergelerinin çoğu, ezici çoğunluğu cevaplandırılmıyor. Kimse onları dinlemiyor. Bomboş meclis yani. Sadece maaşlarını alıyorlar. Utanır insan yahu. Yani hakikaten utanır. Aldığı paradan utanır. Yani ama bunu kimse gündeme getirmiyor. Yani
bu esas sebep konformizm mi?
Yani Türkiye'de
yoksa
yani,
korku mu?
Türkiye'nin iç ve dış meselelerinde bir siyasi alternatif üretebilecek çapta bir siyasi kültür Türkiye'de yok. Oraya geldi artık iş yani. Oraya yumurta kapıya dayandı ve biz bunu gördük, her gün görüyoruz ve yaşıyoruz maalesef yani. Bu imza toplamakla olacak bir şey de değil. Hakikaten çok radikal şeyler yapmak lazım. O yüzden mesela meclisi boykot etmek, sineyi millete dönmek falan bunları hakikaten konuşmak lazım yani. Çünkü adam aldı gidiyor yani. Bu açık ve net.
Rubicon geçildi mi yani sence?
Çoktan 2013.
Rubicon çoktan geçildi.
2013 bence milat 2013'tür yani.
Hatta 2010 galiba Cengiz.
Muhakkak ama 2013'te ayyuka çıktı. Katılıyorum. Ama 2013'te ayyuka çıktı.
Çünkü yani, yargı meselesini, yargının iktidarın çok önemli bir aracı haline geleceği meselesini 2010'da keşfettiler.
Tabii. Yani onları bilerek de değil yani.
Evet bilerek değil. O tesadüfen oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi açtı o
imkanı. Davayı açtı tabii.
2010 Onu vurgulamak lazım. 2010 referandumunun hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmış olduğu davayla her şey alt üst oldu.
O HSYK'nın işte seçme kriterlerinin iptali ile sonuçlanan şeydi.
Yani bireylere oy değil, oy.
Yani şeyde ama yani o referandumdaki o yargı meselesi bitirdi zaten.
Evet, onu öyle söylemek lazım belki de.
Pardon Cengiz.
Yok rica ederim. Yani zaten bu iç meseleye biz dışarıdan bakıyoruz maalesef.
Ankara yani, kriterleri nedeniyle.
Bence bu sonuçsuz. Çünkü oradan belki dış politikaya gelebiliriz. Şimdi dış politika aslında...
Dış politikaya gelmeden önce Cengiz...
Yok hayır, bununla bağlantılı olarak ama. Yani
hayır ama bak dış politika konusunda dediğinde Halk TV'nin kapatılma gerekçesi artık dış politika konuşulamıyor biliyorsun
tabii,
Cengiz.
Tabii biliyorum. Yani
çünkü bak, orada da bak ya orada da askeri kullanıyor, onun arkasına evet, saklanıyor.
Evet.
Yani dış politika konusunda muhalefet ağzını açamadığı sürece... İki tane temel konu var aslında. Birisi iktisadiyat, diğeri de dış politika. Hiçbir şey söylemiyorlar. Buna HDP de dahil yalnız. Yani HDP de pek bir şey söyleyemiyor. O da kendi derdine düşmüş vaziyette. Üstünde muazzam baskı var biliyoruz. Ama yani nedir iktisat politikası konusunda sizin önerileriniz diye neydi? Trak. Öztrak. Öztrak'a sorup Öztrak iktisatçı üstelik yani. Yok. Yani bir dış politika konusunda hiç fetih konuşuyorlar yahu. Fetih konuşuyorlar. Libya'nın fethini konuşuyorlar. Ne zaman fethedeceğiz diye konuşuyorlar. Böyle bir imkan varken siyasi imkandan bahsediyorum. Bu muhalefet sözüm ona. Bunu kullanamazsa neyi kullanacak zaten? Yani hırpalama ama yani biz hakikaten bazen diyorum boşa konuşuyoruz, boşa yazıyoruz. Zaten artık muhalefetin de norm diyordu demin Nesrin Naz. Normatif bir sistem içerisinde muhalefet yapması mümkün değil artık.
Çok o yüzden kapattı o kapı.
O normu şunun için söyledim Cengiz. Yani mesela biraz önce şeyi eksik bıraktık. Yani yargıda işte iddianameleri örnek verdik de neden barolara bu kadar kızgınlar? Çünkü bir tek şey yani savunma burada aykırılık yapan unsur olarak görülüyor. Çünkü savunma sürekli olarak o dayanak yaptığı normlardan bahsediyor. Anayasaya referans veriyor.
Duyu bulandırıyor.
Şey yapıyor, duyu
bulandırıyor.
Kayda evet. Geçiyor kayda. Evet. Evet. Yani o nedenle şey yapıyor. Belki. Ama normlara şundan vurgu yaptım. Bunu şey çok güzel anlatır. Yani Frankel o ikili devletinde güzel anlatır. O normların var olması, yani halen bir şeylerin işliyor olması, sizin itiraz edebiliyor olmanız. İşte mecliste salı günü grup toplantıları da yapıyor ve orada böyle müthiş böyle ateşli konuşmalar yapabiliyor olmaları göreli bir normallik duygusuna hapsediyor herkesi. Sadece evet, siyasetçilere değil.
Ve iktidara argüman da veriyor.
En büyük tehlike o tabii.
Asıl yani, tehlike bu. Tabii. Şimdi ben kimle konuşursam konuşayım. Ya çok endişelenmiyor. Yani biz neler gördük bunlar da geçer diyor. Şimdi bunlar da geçer. Yani asıl mesele bu. Bakın geçen
bu söylem bu söylem yoğunlaşmaya başladı Türkiye'de.
Çok yoğunlaşmaya başladı. Yani bu şey gibi yani bazıları belki mezarlıktan hani geçerken ıslık çalıyor gibi belki söylüyor bunu ama önemli bir kısmı yani ezici çoğunluk gerçekten bu göreli normallik duygusunda yaşıyorlar. Şimdi şeyi bilirsiniz yani sen geçen gün yazmıştın çok da güzel bir yazıydı Cengiz. Sen söylüyorsun orada yani rejimin adı önemli değil. O totaliter, otoriter, patrimonyal ne derseniz deyin. Hiçbir rejim kendiliğinden normalleşmez. Sadece... şey yani halk normalleştirir onu. Türkiye'de böyle bir normalleştirme var.
Veya dış bakın, dinamikler. Veya dış dinamikler.
Tamam şimdi araştırmalara bakıyorsunuz. Şey yapıyor. Oylarını kaybediyor. Ama bakıyorsunuz Erdoğan'ın şeyi ne denir onayı halen %52'lerde.
Ona görev onayı.
Evet. Yani evet, muhalefetin oturup düşünmesi lazım. Kardeşim, ekonomi bu halde, insanlar açlık içinde, işsizlik %17-27'lere falan vurmuş yani.
Enflasyon %20'lere vurmuş vaziyette.
Evet, yani işletmeler bir bir kapanıyor. Yani Türkiye'nin ihracatı dibe vurmuş, turizmi neredeyse bu sene sıfır yazacak o hale geldi. Siz hala onunla bununla didiniz. Yani eğitim dipte. Bu kadar ağır sorunlarda muhalefetin halen %52 görev onayı olmasını oturup düşünmesi lazım. Yani haksız mıyım?
Tabii canım. Bunu düşünmüyor. Ya yok. Yok ama dedi, bence o düşünme kapasitesini de haiz değil. Yani yerli milli muhalefet, söylüyorum, tekrar ediyorum ama altını.
Cengiz, ana muhalefet, yerli milli muhalefet. Ana muhalefet şöyle düşünüyor olabilir mi? Yani ana muhalefetin %80'lik bir kesimi diyelim. Daha böyle konformizme yatkın olanı. Biz neler yaşadık, neler gördük?
İşte ama oldu. Ya bunlar kendiliklerinden düz düşecekler. Biz de iktidara geliyor. İktidara yürüyoruz diyor adam ya.
Bu işte şeye benziyor. Yani demir yolu köprüsünün altında timsah beklermiş. Bir gün bu tren geçermiş. O hayvan bir gün buraya düşecek, ben de onları yiyeceğim dermiş gibi bir benzetme yapmak. Ama yani şöyle düşünüyor olamazlar mı? Yani çökecek ve bize çağrıda bulunulacak. Gelin Cumhuriyeti kurtaralım. Ülkeyi kurtaralım diyor.
Allah evet, bu artık spekülasyona giriyor.
Ya bu spekülasyona yani, giriyor evet. Yani. Evet
ama burada muhalefetin yani hakikaten yani çok aciz. Ya kurumlar yok oldu Türkiye'de. Kurumlar yok oldu ve son demlerini yaşıyor. Yani bu avukatlık yasası bununla alakalı, barolar yasası bununla alakalı.
Tabii.
Son demleri, her şeyin son demleri yaşanıyor. Ve hiçbir muhalefetin, HDP dahil, çıkıp ya bu kurumları yok ettiniz falan dediğini duydunuz mu? Sırf bunun için üstünden muhalefet yapılsa yeter Türkiye'de ya. Ve yeni de değil, yıllardır kurumları yok ediyorlar.
Kritik olan nokta şu belki, yani şimdi barolarla yaşanan bu çatışma hali ve avukatların sokağa dökülmüşlüğü aslında rejimle daha önce ne kimler çatıştı, karşı karşıya geldi? Gençler Gezi'de, değil mi? Daha sonra işte bir anlamda Gülen cemaati karşı karşıya geldi. Onların da üzerinden geçildi. Gençler sindirildi, bastırıldı. Medya bir meslek grubu olarak direnecek gibi oldu kısmen de olsa. Onların da üzerinden geçildi, %95'i ele geçirildi. Ama az önce söylediğim gibi avukatlar, savunma herhangi bir ülkede, demokratik, yarı demokratik ülkede en dişli meslek grubudur. Çünkü hukuk bilirler. Ve bir medeni cesaret söz konusuysa onlarda vardır. Şimdi bu kritik nokta şu, bunların da üzerinden buldozerle geçilirse, ki şu anda meclisteki durum bunu gösteriyor, geriye ne kalacak?
Şimdi Yavuz, sana onda katılmıyorum. Yani evet, avukatlar hukuk bilir. Avukatlar normatif hukuku çok iyi bilir. Avukatlar anayasayı da iyi bilir. Ama karşınızda anayasayı hiçbir şekilde ale almayan bir yapı var. Yani anayasa işte ikinci madde yürürlükte, öyle değil mi? Anayasanın kalkmadı. Ama Türkiye bu artık ilk devlet ilkesiyle yönetiliyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bakın Ankara Barosu'na işte soruşturma açtılar, değil mi?
Diyanet'in beyanatı üzerine.
Geçen gün Habertürk televizyonunda böyle bir tartışma vardı. Oraya katılan işte Özışık soyadı. Onun ben baroya güvenmiyorum kardeşim, ben inançlı bir adamım, işte ben beni kim inançlarım çerçevesinde savunacak gibi. Yani o konuşma, o tartışma bile açıkça o anayasada yazılı olan laik devlete aykırı. Kaldı ki onu geç, oraya gelme. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın son bir yıldır verdiği tüm demeçler, anayasa madde 136 galiba, değil mi? Yani evet. Diyanet'in görevleriyle ilgili madde.
136 evet.
136'ya tamamen aykırı. Tabii. Çünkü bakın 136. madde çok açık. Diyor ki genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletle dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir. Şimdi bunu yapmamışlar, bu yetinmemişler. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. Yani siyasi partilerle olan ilişkileri, bunun kapsamının genişliğini öğrenmek için Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Diyor ki bu kararda anayasa son derece açık. Hiçbir şekilde hiçbir siyasi partinin lehine ya da aleyhine faaliyette bulunamazlar, demeç veremezler. Böyle bir kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Şimdi bunlar ortada ama şu anda baktığınız zaman inançları öne çıkaran bir şey var, bir anlayış var. Bu nedenle insanlar yargılanıyor, bu nedenle işte barolar meselesi gündemde. Yani ben çok konuştum Cengiz, kusura bakma.
Yo, rica ederim. Seve seve. Yani çok önemli bunlar ve hepsi birbiriyle bağlantılı.
Kimse Diyanet Anayasa Mahkemesi 136'ya aykırı hareket ediyor. Çok uzun bir zamandır tartışmıyor. Pek çok
Diyanet açılsın mı kapansın mı herkes onu konuşuyor. Ya adam Şeyhülislam oldu. Fetva veriyor.
Fetva veriyor, evet. Fetva veriyor.
Ya geçtim her şeyden. Ben diyorum ki mevcut anayasayı uygulayın kardeşim.
Yeter.
Ama tabii. Siyasi partilere bakıyorsunuz. Efendim yeni bir anayasa yazmak lazım. Ya bir dakika. Önce mevcut anayasanın uygulanması için. Evet ya, yani artık geçen gün konuşuyorduk. Yani arkadaşlar biz demokraside işte bu demokrasi ittifakı partileri bir araya geldi. Vazgeçtik dedik, yani vazgeçtik. Bir normalleşsin ya, bir normal, önce bir normale şey yapalım, ulaşalım. Önce bir zemini şöyle bir düzeltelim, demokrasiyi sonra konuşuruz. Ya, hakikaten çok uzağına düştük.
Evet. Cengiz.
Gülüyor.
Evet, şimdi Cengiz. Bu, evet.
Hayır, yani iç siyasetten istersen devam edelim ama dış siyaset,
ben Libya'yı merak ediyorum.
Bir şey,
bak şimdi üç tane gözlem var. Bunun, birincisi şu.
Küçük bir sorun var. Aslında yani muhalefetin hiç ses çıkmıyor falan dedin ama ilk başlarda Libya krizi ilk böyle filizlendiği sırada CHP'den Libya'da işimiz ne tarzı bir şeyler gelmişti ama bu bastırıldı. Korkutuldu herhalde CHP'nin
olabilir. İşte olabilir. Kökenli bazı bu, bile. Tabii çok ama yani daha genel şeyler söyleyeceğim. Yani tabii CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde madem oraya girdin yani bir orada bir küçük parantez için Cumhuriyet Halk Partisi'nde dış politika konusunda bir kurumsal hafıza yok bir kere. Cumhuriyet Halk Partisi dış politikayı eski büyükelçileri genel başkan yardımcısı yapmaktan ibaret zanneden bir partidir. Yani kimler geldi, kimler geçti son 20 yılda? Bir peki dış politika konusunda partinin kurumsal bir yapısı var mı? Siz duydunuz mu böyle bir şey? Yok. Orada bir adamcağızı getiriyorlar. Hasbelkader bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ünal Çeviköz şu sırada. Dostumuzdur. Hiç yok ortada. Yapacağı bir şey de yok zaten. Cumhuriyet Halk Partisi yerli ve milli bir partidir dış politikaya gelince. Söyleyecek sözü yoktur. Ve hükümet dediğin gibi biraz parazit yaptılar Libya'da ne işimiz var diye. O da hep orada asker ölmesin üzerinden yapılır zaten. Yoksa Libya...
Argüman o, evet.
Tabii istemem koy yan cebime yani. Yoksa bayılıyorlar yani.
Ay, yani çok özel dış politika yapmaları da gerek yok. Yurtta sulh, çıkalda sulh diye bangır bangır bağırsalardı o bile yeterdi. Yeter.
Aynen öyle.
Tabii. Belki o da yankılanırdı.
O bitti tabii ki. Tabii. Ya, o çok önemli. O farkında bile değiller onlar.
Evet.
Ya, o
evet.
Bitti. Bunun tarihi 1926'dır. Yani Musul'la ilgili Musul Anlaşması 1926 o zamandan bu yana. Bir de Hatay var ama o ayrı konu. Ama yurtta sulh, cihanda sulhtür. İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş bir ülkedir. Şimdi her yerde kılıç sallıyor yani. Gazada Türkiye. Üç tane nokta. Bir, dış politika konusunda Türkiye'nin zaten yani halkın ama bu sadece Türkiye'ye de mahsus değil. Yani dış politika bilinmez pek. Bir kimseyi de pek ilgilendirmez. Çünkü insanlar coğrafya bilmez falan. Birincisi bu. İkincisi... dünya artık Türkiye'ye baktığında bir Türkiye sorunu görmeye başladı. Bu yeni. Yani bir Türkiye sorunu var artık dünyada. The Turkish problem diyelim yani buna. Şimdi bir örnek vereceğim zaten göreceksiniz. Bu yeni. Ve bu bence Libya ile bağlantılı olarak ortaya çıktı. Ve bugüne kadar bakın işte Irak'tı, Suriye'ydi falan bunlar sınır. Tamam işte anlıyoruz. Orada Kürtler var. Zaten Kürtler de işte terörist.
Bir gerekçe var yani. Bir gerekçe tabii,
bir
kere
her zaman bir gerekçe, bir kılıf, bir şey işte meşru müdafaa falan. Bir...
Evet.
Ama şimdi Libya tabii bununla bağlantılı olarak Doğu Akdeniz ve Ege'de dahil ama o da eski bir mesele. Yani Helen dünyasıyla ama Libya başka bir şey. İlk defa bütün dünya bunlar nereden çıktı demeye başladı. Bu yeni. Şimdi burada da akılları sıra bu demin Nesrin'in bahsettiği jeostratejik kart tekrar çıkardılar. Bütün kartları oralarına buralarına koydular. Ama şunun farkında değiller. Türkiye o kartı hem iki ata birden oynayarak yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya birlikte oynayarak kendisi berhava etti zaten. Öyle bir kart artık yok. Farkında değiller. Ya bu da yeni. Yani bu çünkü ya mümkün değil böyle bir şey. Yani hem Amerika'ya hem Rusya'ya oynayamazsın bu dünyada. Hele şu içinde bulunduğumuz dünyada ve bu bölgede. Şimdi bunlar genel gözlemler. Tabii bunun alt şeyleri, alt başlıkları da var. Yani uluslararası ilişkilerde altın yasalardan biridir. Orta Doğu'da siyaset yapmak istersen iki tane ülkeyi karşına almayacaksın. Hatta üç. Biri İran, diğeri Suudi Arabistan, öbürü de Mısır. Türkiye bu üç ülkeden ikisini karşısına almış durumda. Hatta İran'ı da Suriye bağlamında sayabiliriz.
Bir de İsrail var tabii.
Yo onunsa o ayrı. O ayrı, apayrı bir konu.
Ayrı bir kategori.
O ikili oynar falan. Ama Mısır ve Suudi Arabistan'ı karşına aldığın andan itibaren anandan emdiğin sütü burnundan getirirler ve şurada öyle oluyor. Şimdi çok hızlı bir takvim vereceğim. Bir dolu şey oldu çünkü. Dün Borrell geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı.
Borrell.
Ama işte şeyi de bilmiyorlar. Adamın adı yalnız Nesrin bir buradan bir şey yapayım ya. Atlatma haber vereyim. Borrell okunmuyor, Borrell okunuyor.
Borrell okunuyor ama olsun. Fark et. Çavuşoğlu dedi ki Borrell şifre değil. Bakın bu da size şeyim. Yani.
Evet.
Yeni dış politikamız böyle.
Evet. Şimdi Borrell geldi, nabız yoklamaya geldi aslında. Neden nabız yoklamaya geldi? Ya Perşembe günü Avrupa Parlamentosu toplantısı var.
13'ünde miydi?
Yok.
Parlamentonun toplantısı.
Avrupa Parlamentosu toplantısı ayın 9'unda. Toplantıdan karar çıkacak. Toplantının başlığı şu. O demin söylediğim Türkiye sorunuyla nasıl ilgili olduğunu göreceksin. Akdeniz'de istikrar ve güvenlik 2. Türkiye'nin olumsuz rolü. Toplantının adı bu.
Şimdi yani başlığa yüklü bir kavram koymuş durumdalar. Olumsuz bir sıfat koymuş durumdalar.
Aynen. Evet. Bir Perşembe günü bu toplantı var. Borrell orada konuşacak tabii. Bir de Pazartesi günü Nesrin'in bahsettiği Dışişleri Bakanları toplantısı var. O zaten mutat bir toplantıydı ama Fransa oraya Türkiye maddesini de dahil ettirdi, gündeme girdi. Orada da bir şeyler konuşulacak. Şimdi dünkü toplantı hakikaten acıklıydı. Bir kere adam nabız yoklamaya geldi. Yani ne istiyor bunlar, ne yapacaklar? Yani Kıbrıs'la, Yunanistan'la, Libya'yla ne var akıllarında? Ya zaten şeyde Libya'da dayağı da yediler zaten geçen gün. Nedir bir durum? Yani bir de şeyde Savunma Bakanı'yla da görüştü. Malum toplantı sonrasında yapılan basın toplantısında İki şey söyledi, iki Çavuşoğlu. Birincisi, eğer dedi siz bize dedi böyle yaptırım falan koymaya kalkarsanız misliyle cevap veririz dedi. Bir. İki, siz dedi iki ayrımcılık yapıyorsunuz, bize turist yollayın dedi. Sanki böyle bir yani adam dış, ne alakası yok yani, işi değil adamın yani. Öyle önüne gelene söylüyorlar zaten. Ondan sonra... üçüncüsü de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı falan yok dedi.
Şimdi bunları en son onu söyledi evet.
Bunları söyledikten sonra o turist yollayın dahil gümrük birliğinin revizyonu, vize muafiyeti ve envai çeşit konuda yalvar yakar. Artık bunu da yapsanız da bilmem ne de var. Yani tam bir kaos. Yani ne dediği belli değil. Yani bir Adam da tabii yani medeni bir adam çıktı sonunda işte bakarız ederiz falan dedi ama ilk defa bir şey söyledi. Bakın dedi bugün tamam siz mülteci meselesi konusunda rahatsızsınız. Sağ olun var olun 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, bakıyorsunuz onlara eksik olmayın falan ama bugün hala Suriyeli mülteci meselesi varsa bu insanlar evlerine geri dönemedikleri içindir dedi. Ve üstü kapalı olarak eve dönememelerinin nedeni de sizsiniz sebebi demeye getirdi. Yüzüne baka baka. Anlamadı tabii onu. Mevlüt Çavuşoğlu.
Yani o şöyle anlamıştır. Yani işte güvenli bölge olmadı. Tokyo orada binaları yapamadı. Aa, o nedenle diye
anlamıştır. Yani öyle bugün Türkiye'de hala Suriyeli mülteci sorunu varsa tamamen ve sadece Türkiye ile alakalı.
Peki Cengiz ben yani sana sorayım. Geçen gün işte Zoom üzerinden galiba değil mi toplantı yaptılar Putin, Erdoğan ve İran üç lider.
Epey oldu.
Astana grubu.
İki hafta değil. Bir hafta oldu. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden teyit ediyoruz diye. Şimdi bir tarafta toprak bütünlüğünü teyit ediyorsunuz. Öbür taraftan işte ben oradan çıkmam diyorsunuz. Kaymakam atıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Öbür tarafta 30 kilometre kadar içeri giriyorsunuz. Yani nasıl oluyor bu?
Valla Eylül başı diyorlar. Yani 5 Mart'tı Moskova mutabakatının tarihi 5 Mart'tı. 6 ay verdi Putin Erdoğan'a deniyor. 6 ayda Eylül başı ediyor. Oraya sadece yığınak yapıyorlar şu sırada. Yani onları herhalde hurda olarak geri alacaklar sonunda. Çünkü Rus uçakları orayı dümdüz edecek. Yani vakti geldiğinde, düğmeye basıldığında. Yani orada herhalde bir nevi bir İslami Bantustan kurulacak herhalde eski Bantustan.
Valla onu bilemiyorum ama geçenlerde Uluslararası Gözlem Evi'nin bir açıklaması vardı. Türkiye'ye işte yaklaşık kaç bin diyor aklımda kalmak yani 12 binden fazla
geri dönüş,
cihatçının geri döndüğü.
Onlar Türkiye'de sizin aranızda yaşıyorlar.
Evet bizim aramızda yaşıyorlar.
Tabii. Koynunuzda yaşıyorlar öyle.
Maalesef.
Aralarında pek çok da Türkiye'li var biliyorsunuz.
Onları diyor zaten. Türkiye'li tabii. Diyor. Türkiye'lileri
şimdi
söylüyor
bir de sadece. Bir de yarın da önemli bir toplantı var. Onu da bir kenara not edelim. Yarın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya Güvenlik Konseyi'nde Libya toplantısı var. Bu yeni temsilci.
Fransa değil mi şimdi şu anda Fransa Başkan Güvenlik Konseyi'nde?
Aylık başkan bilmiyorum kim o kadar önemli.
Galiba Fransa.
Olabilir. Ondan sonra bu Stephanie Williams var. O şimdilik asaleten vekaleten bakıyor. Asaleten Amerika onu istiyor ama o Amerikan dışişlerinin diplomatı o. O seconded yani oraya geçici atamayla orada çalışıyor. O mümkün değil yani kabul etmezler onu. Mısır deklarasyonu çağrısı Sisi'nin yani ateşkes çağrısı ve artık masaya oturulma çağrısı ya istisnasız Ankara ve Doha dışında ve Trablus dışında herkesten kabul gördü. Şimdi yarınki toplantıda bunun gündeme gelmemesi mümkün değil.
Ne beklemeliyiz o toplantıdan Cengiz?
Valla bilmiyorum. Amerika nasıl oynayacak ona bağlı. Büyük sürpriz de olabilir. Yani Kahire deklarasyonuna destek veriyor olabilirler. Eğer öyle bir şey olursa ondan sonra hala savaşmaya devam eden taraf yani bu durumda Trablus artı Ankara birlikte el ele bu sefer Birleşmiş Milletler şartının 7. maddesi yani dünya barışına tehdit üzerinden parmakla gösterilir hale gelebilir. Böyle bir risk var. Çünkü Türkiye'nin demin söylediğimle bağlantılı olarak bu Suriye ve Irak'taki meşru müdafaa masalı Feridun Sinirlioğlu'nun uydurduğu ve her seferinde allıya pulluya dünyaya sattığı ve dünyanın da görmezden geldiği bile bile bu meşru müdafaa Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi Libya'da geçerli değil. ne meşru müdafaası Libya'da ne meşru müdafaası, kimseye anlatamazlar yani. Dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler'de eğer bir konsansüs oluşursa Kahire Deklarasyonu çerçevesinde Türkiye dımdızlak ortada kalır.
Yarınki Güvenlik Konseyi toplantısından bir karar tasarısına dönüşmesi imkan ve
olabilir tabii.
Opsiyon var mı, öyle bir opsiyon?
Olabilir. Ama o şimdi çıkardı yani. Öyle bir şey, ya bu muhtat toplantı, daha önceden karar verilmiş bir toplantıydı ama bu herhalde ileride böyle, yani önümüzdeki birkaç hafta içinde böyle bir yeni bir Libya kararı çıkar mı çıkmaz mının nabzını yoklama toplantısı olacaktır.
Tabii belki. Yani Türkiye orada gerekçelerini şeye hep koydu. Ya Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetten yana ben tavır alıyorum dedi.
O da bitecek.
Ama yani ama o iki senelik bir süreydi. O çoktan bitti zaten. O anlaşmazlık olduğu için de meclisi toprağa taşımadılar mı? Tabii, yani tabii. Aslında Türkiye'nin oradaki tezi de çok böyle ayağa yere basan bir tez değil. Neyse, yani sonuçta maceranın sonu öyle ya da böyle belli ama onu biliyoruz. Bir şekilde öngörebiliyoruz da hasarı bilemiyoruz. Asıl mesele.
Şimdi bilemiyoruz. Oyun planının şu olduğunu belki söylemek mümkün. Yani mümkün olduğu kadar zaman kazanmak ve alan kazanmak için bir Sirte-Cufra çizgisine yönelik bir Türkiye destekli bir hareket olacak gibi gözüküyor. Askeri bir hareketlenme, hamle olacak gibi gözüküyor.
Olamayacağını gördüm 2 gün önce.
hayır. Yani niyetten bahsediyorum ve buradaki kararlılık galiba bayağı kuvvetli. Ne olursa olsun karşılığını vereceğiz şeklinde açıklamalar yapıldı saray iletişim başkanlığından. Dışişleri tamamen devre dışı tabii bu arada.
Ama çok uzun süredir dışişleri devre dışı zaten.
Yani bu kez daha göz görünür hale geldi ama çok net bir şekilde yani. Ve eğer bu olursa önümüzdeki günlerde, yani işte Güvenlik Konseyi toplantısı ile 13'ündeki Avrupa Birliği toplantısı arasındaki süre içerisinde ciddi bir takım hamleler beklememiz gerekiyor bu mantıkla bakarsak. Sirte Cufra ve ondan sonra da herhalde toz duman birbirine karışacak gibi görünüyor.
Ben bir başka bir şey pencereden bakmak istiyorum. Yani Türkiye çok uzun süredir sorunlarını askerle ve güvenlik güçleriyle çözüyor. Yani dışarıda askerle çözüyor, içeride işte polisle, savcıyla, işte yargıyla vesaire bu şekilde çözüyor. Yani hep kaba kuvvete yaslanıyor. Şimdi ama dışarıda baktığınız zaman, yani işte Kıbrıs'ı da dikkate alırsanız 4 ayrı yerde askeri operasyon yapıyor.
Mümkün
değil mi? Yani şu anda. Tabii. Ekonomiye baktığınız zaman, yani Merkez Bankası o swapları bilmem neleri çıkardığım zaman rezervler sıfır görünüyor. Yani altından başka bir şey yok. Üstüne üstlük brüt rezervleri kullanıyor. Yani brüt rezervler derken bankaların rezervleri.
Evet, öyle.
Bankaların herhangi bir müşterisi bankanın yatırdığı işte bilmem döviz tevdiat hesabının tamamını çekmek istese banka Merkez Bankası'na gitse Merkez Bankası'nın altından başka verilecek şeyi yok. Yani parası yok. Türkiye'nin yani üretimine baktığınız zaman üretimi ağırlıklı olarak ithalata bağımlı, çünkü ara malı ve yatırım malı ithalatına ihtiyacınız var. Yeterli döviziniz yok. Turizm nereden bakarsanız işte beklediğiniz 25 milyar dolar o sıfıra inecek. Şimdi dünya IMF'nin rakamlarına bakıyorum. İşte Avrupa'da %10'luk bir daralma öngörüyor. Bu sizin ihracatınızı da %10 aşağı çekecek öyle demektir. Yani nasıl olacak?
Nereden Sayın Nan, nasıl küçümsüyorsunuz efendim? Allah kuvvet verecek.
Vallahi galiba öyle oluyor. Yani öyle oluyor ve bu koşullarda ben yine muhalefete döneyim. Yani
evet.
Bu koşullarda muhalefet, yani ittirmeyin beni, ben sokağa falan çıkmam diyor. Yani evet. Sokağa çıkmam çıkmakla diyor. Sokak siyasetiyle işte sokağı kullanmayı, sokağın siyasetin bir parçası olduğunu bütünüyle gözden kaçırıyor. Ya da görmek
daha ötesinde engelliyor. Halkın anayasal hakkını da engelliyor böyle.
Tabii bunu da engelliyor ve sokağı aslında kriminalize ediyor bu şekilde.
Ediyor tabii.
Öyle konuşarak
muhalefet ediyor.
Muhalefet ediyor.
Muhalefet ediyor.
Yani muhalefet, şimdi birileri birileri sokağa çıksa yani bakın muhalefet bile böyle dediler diyecekler. Yani şimdi siyasetin alanı bütünüyle yok ediliyor. Yani iktidar dikkat edin kendi dışındaki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kalanlara, kuruluşlarına siyasi alanı kapattı. Siyasetin alanı yok olursa yani bir uzlaşma bilmem ne konuşarak bir takım meseleleri çözme gibi herhangi bir şey söz konusu dahi olamaz. Olmayacak. Ve muhalefetin yaptığı siyasete baktığınız zaman ne yazık ki polemiği siyasetin kendisi zanneden, işte salı toplantılarında onları söylediklerine cevaplar veren, çok ateşli sözler söyleyen,
laf yetiştiren.
Ama anayasayı korumakta, kurumları korumak, insanların haklarını talep etme hakkına sahip çıkmakta. O en fazla onu söylüyorum ben. Yani son zamanlarda hatta benimle dalga geçiyorlar. Yani evde bile ne zaman konuşsa hak hukuk diyorsun diyorlar. Yani insanların haklarını talep etme hakkı. Bunu yok ediyor ve buna şey yapıyorlar, sessiz kalıyorlar. Yani hakikaten Allah ne diyeyim, bize sabır mı versin?
Peki, şimdi versin. Bu noktadayız. Yani bir iktidar Allah kerim diyerek yürüyor. Muhalefette bir köşeye
sabır.
Sipere yatmış vaziyette. İşte sabır diyor, neyse diyor. İlişmeyelim, nasıl olsa gümbür gümbür gidecekler diyor. Ama bir yere doğru bir gidiş var. Ve bu hakikaten yani Bahçeli'nin öngördüğü, çizdiği ilk hedefiniz işte şudur ileri dediğin istikamet. Peki bu ne görüyorsun?
Şey söyledi, onu önerdi yani. Zaten Perinçek önerdi, milli diktatörlük kurulsun dedi.
Şimdi bunun bileşenleri içerisinde, bunu destekleyen, bunu teyit eden, teşvik edenler, güçler içerisinde bazı görüş ayrılıkları da var ama nereye doğru gidiyor peki?
Yani başladan ben görüş ayrılıklarının nüans olduğunu düşünüyorum. Ya,
tabii canım.
Şimdi Nesrin Hanım, bir kere bir görüşe göre 2023'e doğru bu misak-ı milli meselesi yani iyice gündeme gelecek ve Türkiye genişletilmiş bir takım tampon ve ara bölgelerin de içine katıldığı bir harita, yeni harita ile şekillendirmeye çalışıyor kendisini deniyor. Diğer taraftan şer'i kuralların egemen olduğu bir model üzerinde duruluyor ama sadece bu değil. Bileşenler derken
ona geçmeden de şer'i kuralların geçerli olduğu bir yapı var bugün artık.
Yani İslam...
Yani illa anayasayı değiştirmeniz ve oradaki şeyi işte... çift hukuklu bir yapıya geçmeniz ya da laikliği kaldırmanız falan gerekmiyor. Şu anda da öyle kararlar veriliyor. Verilen kararlar, mahkemelerin verdiği kararlar, kayda geçirilen kararlar aslında bir din devleti olmadan da dini hükümlerin ağırlığıyla yönetiliyor Türkiye.
Neye benzeyecek peki? Eğer amacına ulaşırsa bu Erdoğan Bahçeli ikilisi. Türkiye'ye hep benzeyecek.
Yani bu 2023'te...
Öyle soruyorum çünkü insanların gözünde somutlaştırması yani lazım.
2023'te bunu. İşte seçimler büyük ihtimalle şeye dönüşecek. Yani bir ben seçim yapmayacaklar demiyorum, mutlaka yapacaklar ama bir Erdoğan'ın oylamasına dönüşecek.
İlham yani Aliyev oylaması gibi.
Evet öyle olacak yani. Ve ondan sonra o... Türkiye'de işte şey Türkiye işte bir anlamda o Orta Asya Cumhuriyetleri gibi bir ülke olacak. Yani uzun bir süre ben öyle kalacağını düşünüyorum.
Cengiz, sen ne görüyorsun?
Tabii canım. Yani seçim olursa plebisit şeklinde
evet,
olur.
Evet, plebisit şeklinde
muhtemelen
olacak.
22'de yapar. Çünkü bir yıl önceden yaptığı zaman 5 yıl daha uzuyor otomatik olarak.
O 5 yılın falan da önemi yok. Yani bakın nihayetinde yok. İşte Rusya'da yok. Putin şey yok. Yaptı 36'ya kadar.
Kılıfına uydurmaya falan niyetleri evet. De yok zaten artık.
Zaten biliyorsunuz.
Fakat şöyle bir şey var.
Kendi tüzüklerinde de vardı. İki defadan fazla seçim ne oldu? Kalktı, kaldırıldı.
Nesin'in söylediğiyle de alakalı olarak. Bak şöyle bir iddiam var benim. Yani bugün artık seçim de yapmayacağız arkadaşlar diye ortaya çıksa emin olun %10'dan fazla insanın sesi çıkmaz.
Bence de. Yani bence de. Yani evet ya, bu koşullar zaten dikkat edin, kamuoyu araştırmalarında var. Erken seçim istemeyenlerin
orada. Yok, erken seçim demiyorum.
Genelde hayır, yani, ama o şey erken seçim olarak ben söylüyorum. O da bir göstergedir. Abi. Yani.
Peki
biz şunu unutmayalım. Yani bir taraftan da ekonomi penceresinden baktığım zaman, bakın bu pandemi sürecinde de mesela gelir desteği yapmıyor ama sürekli olarak bir kredi kanalı var. Yani işte kamu bankalarının kaynakları, bulduğu kaynaklar, bastığı paralar, açık işte bütçe açığı, her ne halsa. Yani sonunda çok ağır bir enflasyonda hepimiz ödeyeceğiz bunu, o ayrı sorun ama yani o kredi kanalından herkesi bir şekilde bağlıyor. Yani tabii. Şimdi insanlar şunu diyor yani. Ya,
araba almaya başlamış gene millet.
Tabii yani araba alıyorlar, gayrimenkul fiyatları yukarı doğru gidiyor. Şimdi insanlar şunu söylüyor. Düşünüyor. Yani bu yapı değişirse ya ben bu aldığım kredileri falan ödeyemem. Hani bunun sürdürülmesi lazım.
Tabii,
bunu doğru. Sürdürmekten yana şey kullanıyor, oy kullanıyor. Sürdürmekten yana eğilimi öne çıkıyor. Yani o bağımlılık, yani krediyle bir şekilde seçmen bağımlılığı yaratıyor. Ama yani sonuçta
ama bu çökmeyecek çok, demek değil tabii.
Bu tabii değil. Bu çok daha kötü çökecek.
Peki çökecek.
Işte yani. Çok daha kötü çökecek.
Şu ana kadar bir tomografi çıkarttınız bir şekilde şu ana kadar olanların manzaranın tomografisini, ama çökecekse eğer şu anda ne yapılabilir? Sizin önerileriniz ne? Yani
benim önerim. Benim önerim şu, bütün muhalefetin bir araya gelip o sandık dışında, seçim dışında temel demokratik değerlerde uzlaşmaları ve bir tek ses olmaları. Yani başka seçim bir dışında. Şey yok yani. Seçim dışında şunun için seçim dışında diyorum. Ne zaman demokrasi ittifakı derseniz bütün muhalefet partileri bunu sandık ittifakı olarak algılıyor. Yani, güzel, efendim sandık önümüze gelsin o zaman konuşuruz. Biz onu söylemiyoruz. Yani işte insanların, yurttaşların daha doğrusu haklarını talep etme hakkında, işte güçlü bir parlamenter rejimde, işte anayasanın korunmasında, yani ve anayasal haklara sahip çıkılmasında, asgari adalet, her şeyi bırakın, asgari adalet ilkesinde bunda bile bir araya gelip biz bu konularda temel önceliklerde birlikte davranıyoruz. Birlikte davranacağız ve geleceği böyle tasarlayacağız deseler, sivil toplumu da etrafına alsalar çok güçlü bir muhalefet oluşur. Ama ne yazık ki biz siyasi parti liderleriyle konuştuğumuz zaman bu ittifakı bir türlü anlatamıyoruz, ikna edemiyoruz. Ve çünkü hepsinin çok temel şeyleri var, yani birbirinden ayrıldığı yerler var ve hep gelip oraya takılıyorlar. Yani evet, mesela ben siyasi partilerden birinin genel başkanı şu soruyu sormuştum. O zaman daha bu işte Ankara Barosu ve Diyanet arasındaki çatışma da şeydi, henüz çok tazeydi ve o arada biliyorsunuz Erdoğan da Diyanet'ten yana tavır aldı. Bazı muhalefet partileri de ondan yana tavır aldılar, Diyanet'ten yana. Ben orada işte sürekli demokrasiden, insan haklarından, evrensel standartlardan bahseden bir siyasi parti genel başkanına şu soruyu sormuştum o toplantıda. Yani mesela böyle bir problem çıktığında ben dedim şundan emin olmak istiyorum. Bununla karşı karşıya kaldığınızda. İnançlarınızın gereğine göre mi karar vereceksiniz? Anayasanın ilkelerine göre mi karar vereceksiniz? Bu benim için çok hayati bir soru dedim. Yani sizin uzattığınız eli tutabilmem açısından cevap alabildim mi? Hayır, alamadım.
Dönüp dolaştığımız üç tane temel mesele var. Bu bir sacayak gibi düşünün bunu. Bir tanesi dış politika, diğeri iktisadiyat. Üçüncüsü de iç politika ve muhalefet. Şimdi bu ilk ikisi tamamen dinamik. Yani dış politika ve iktisadiyat negatif, ikisi de negatif ve çok hızlı bir döngü içerisindeler. Diğeri tamamen statik. Yani iç muhalefet. Yani yok, öyle bir şey yok. Dolayısıyla
yok, onun sınırlı Kürt hareketi dışında yok, evet.
O kadar, ama onların da sınırı yani yapabilecekleri belli. Dolayısıyla yani o iktisadiyattan ve hariciyeden gelen olumsuz dış dinamikleri bir siyasi alternatife dönüştürebilecek bir iç muhalif yapı yok Türkiye'de.
Yok maalesef.
Türkiye'de siyasi alternatif yok çünkü. Şimdi bu dolayısıyla ben son derece şeyim, yani son derece endişeliyim ve bunun bu çökecek, ama bu ayakta kalacak demek değil. Çünkü öbür iki dinamik çok güçlü dinamikler, yani ekonomik dinamik ve dış dinamik. Onlar yerle bir edecek yani maalesef memleketi. Çöktükten sonra bakacağız. Bana öyle geliyor.
Tabii evet. Şöyle bir şey de var. Yani bu Türkiye'de hakikaten biraz kaderci olmak lazım galiba. Hiç belli olmuyor. Her şey yolunda gidiyor derken bir bakıyorsunuz Bahçeli bir şeylere kızmış ve erken seçim demiş, çıkmış. Böyle bir şey de.
Ama Bahçeli oradan o noktayı şey çıkmaz ki, Bahçeli o eşiği evet. Geçti artık galiba. Bahçeli
oradan da bir şey çıkmaz ki.
Bence de.
Onu net bir şekilde görmek lazım. Bahçeli evet. O eşiği yani yoksa sesini keserdi. Ama bu kaçıncı yaptığı konuşma? Yani aynı doğrultuda.
Ya bir şey yani, söylemiyorum. Bir şeye çekilirdi. %10'luk oyla
ülkeyi yönetiyorsun.
Evet, ülkeyi yönetiyorsunuz.
Ya, fiili cumhurbaşkanı
en temel kararlarını ben. Siz alıyorsunuz. Temel politikalarını belirliyorsunuz.
Yol haritasını çiziyorsunuz.
%10'la bu hiçbir şey, hiçbir zaman bir daha eline geçmeyecek, ayağına tabii. Gelmeyecek bir fırsat.
Tabii, niye tepsin bunu? Tabii. Çünkü dedikleri oluyor, dedikleri yapılıyor.
Tabii yani bu anlamda Erdoğan'ı o iktidar bir arayüz olarak kullanıyor.
Doğru, bu da doğru. Interface. Bu da doğru, evet.
Öyle, ya yine peki. De muhalefetin, işte bir söyleyeyim tekrar son olarak, muhalefetin biz hala ısrarlı bir şekilde temel ilkelerde, en azından hepiniz diyoruz, diyorsunuz ki adalet diyorsunuz, en azından güçlü parlamenter rejim diyorsunuz, işte
hukuk diyorsunuz,
güçler ayrılığı diyorsunuz. Her şeyi bir tarafa bırakın. O detaylar sonra. Yani siyasi kimliklerinizi koruyun. Siyasi bilmem şeylerinizi koruyun. Onları bozmanıza, dağıtmanıza gerek yok. Ama bu üç temel ilkede biz yan yana duracağız ve mücadele edeceğiz. Önce bunları yapacağız. Bunu deyin. Topluma bir şey verin yani. Umut etmeye cesaret edebilsin insanlar. En birinci mesele bu.
Evet. Belki de sözün bittiği yere geldik.
Evet, yani.
Ama hakikaten her taraftan alarm işaretlerinin çalındığı, Türkiye'nin pek tarihinde, modern Türkiye tarihinde görülmemiş bir eşikteyiz, bir noktadayız. Bunu göremeyenler çoğunlukta bence, bilmiyorum katılıyor musunuz ama görebilenler azınlıkta ve sesleri maalesef bir açığlığa dönüşmüş durumda.
İşte o şey yani, işte o göreli normallik duygusu dediğim şey o işte Cengiz'in de geçen yazısında söylediği şey o. Yani biz normalleştiriyoruz. Evet. Bu tür bir şeyi biz yani onunla yaşamaya çalışarak bir
rıza göstererek
meşrulaştırıyoruz. Şimdi anayasa dışına çıkan her adımı, attığı her adımı muhalefet meşrulaştırmadı mı?
Tabii ki.
Tabii ki.
Vallahi hem de bayıla bak.
Yani
bu bir nevi
tekrar seçim ne demek, anayasaya aykırı diyeceği yerde olsun biz girer kazanırız geri demediler mi?
Öyle. 1 Kasım 2015 tabii canım.
Tabii. Hem o hem şey yerel seçimlerde öyle.
Tabii. Aynı zamanda Nisan referandum öncesinde de öyle.
Şey işte Atalan Üsküdar'ı geçti bilmem şey mühürsüz oyların kabulü. Ya yerinden oynatmadılar, inletmediler oraları.
Hayır. Olur mu bu kadar canım falan şeklinde tepki
gösterdi evet, yani o zaman. Evet, böyle şey yaptılar. Yani işte maalesef öyle.
Göreceğiz. Peki, Nesrin Nas ve Cengiz
çok da Arkan, şey çok etmeyelim. Biliyorsunuz biz salgın ve şeyi ekonomiyi çok iyi yönettiğimiz için kıskanıyorlar bizi.
Ama turist gelmiyor.
Siz de dışarıdan bakıp kıskanmayın lütfen bizi.
Peki Cengiz, bunu evet, bunu dikkate almamız lazım ve tekrar görüşmek üzere diyelim. Yine konuyu ele alacağız.
İyi akşamlar.
Üzerine büyüteç tutmaya devam edeceğiz diyelim. Ahval Forum'dan evet. Herkese iyi günler diliyoruz. Sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın Nesrin Hanım ve Cengiz.
Teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.